Ayrım 9.
En önemli merkez organı olan yönetim kurulunun kuruluş şekli de daha kesin hükümlere bağlanmış değildir. Kurul tabii ex officio üyelerle kongre tarafından seçilen üyeleri içine alır. Tabii üyeler partili senatörler, milletvekilleri, il genel meclisi ve belediye meclisi, nüfusu 50 bini aşkın şehirlerin üyeleri, partinin fahri başkan ve başkan yardımcıları, parti başkanları ve eski başkanların genel sekreterleri ve eski genel sekreterleri ve il federasyonlarının başkan ve sekreterleridir. 1914'ten önce kongre tarafından seçilen üyeler her il ve her 200 bin nüfus için ikişer delegeden meydana geliyordu. Bu tarihten sonra ise kongre her ilden bir, her 100 bin nüfus veya 100 bin nüfusun kesri için bir üye, 2, aidatlarını ödemiş her 200 üye veya 200'ün kesri için bir üye seçmeye başlamıştır. 1945'ten beri sadece ikinci kategori mevcuttur. Fakat bu üyeler yönetim kurulunun ancak dörtte birini teşkil etmekte, geri kalanını ise tabii üyeler meydana getirmektedir. Bağlantının zayıflığı burada açıkça görülür. Radikal parti her biri kuvveti oranında söz hakkına sahip temel topluluklardan meydana gelen bir gruba değil, gizli entrikalardan, klik rekabetlerinden, hizip ve şahıs mücadelelerinden doğan belirsiz ve değişken bağlarla birbirlerine bağlanmış komitelerden müteşekkil, tutarsız bir yığına benzemektedir. Dünyadaki ılımlı ve muhafazakar partilerin çoğu aynı tipte bir yapı gösterir. Bu yapı her zaman radikal partinin yapısı kadar belirsiz değildir. Fakat sözü geçen partilerden bazıları, örneğin Amerika partileri, radikal partininkinden de daha zayıf ve daha belirsiz bir bağlantı sistemine sahiptir. Belçika Hristiyan Sosyal Partisi ile yapılacak bir karşılaştırma, aradaki farkı açıkça ortaya koyar. Bu partide bağlantı sistemi her temel unsurun partinin genel hayatına katılmasını sağlayacak şekilde ayrıntılarına kadar düzenlenmiştir. Her yıl yöresel ocaklar her 100 üye için bir kişi oranında olmak ve 2'den aşağı olmamak üzere delege seçerler. Ocak delegeleri milletvekillerinin ve il genel meclisi üyelerinin de katılmasıyla ilçe kongresini meydana getirir. Kongre bir başkanla en az 12 üye seçer. Bunlar da kooptasyon yoluyla seçilmiş üyelerin yarısı sayısında üye tayin ederler. Böylece partinin yöresel düzeyde yönetimini sağlayan ilçe yönetim kurulu ortaya çıkar. Her yönetim kurulu kendi kongre üyeleri arasından ulusal kongreye katılacak delegeleri seçer. Bu delegelerin oranı kurulun kendi bölgesi içindeki bütün ocaklara usulünce kaydolmuş her 250 üye için bir kişidir. Ulusal Kongre partinin en yüksek karar organı olup ulusal komite üyelerinin çoğunluğunu, diğerleri kooptasyonla iş başına gelir, seçer. Ulusal komite partinin sürekli yönetim işleriyle görevlidir. Bu komite ilçe yönetim kurulları başkanlarıyla her ilçeden ikinci bir temsilcinin ve komitenin kendisince seçilecek iki üyenin katılmasıyla bir genel konsey haline gelebilir. Genel konsey kongre ile ulusal komite arasında aracı bir organ teşkil eder ve önemli sorunlarda federasyonlara doğrudan doğruya ve süratle danışılmasını mümkün kılar. Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nin bağlantı sistemi orijinal olmayıp geniş ölçüde Belçika Sosyalist Partisi'nin yapısından esinlenmiştir. Bunu örnek almış olmamızın sebebi yeni ve ayrıntılı nitelikte oluşudur. Ancak aynı sistem ana çizgileriyle dünyanın hemen bütün sosyalist partilerinde, Katolik ve Hristiyan Demokrat partilerin çoğunda ve diğer eğilimlerdeki birçok partilerde de görülmektedir. Komünist ve faşist partilerde ve komünist veya faşist olmayan daha birçoklarında bağlantı sistemi, hiyerarşik kademelerin daha çok oluşu ve coğrafi çerçevenin aynı olmayışı yönünden oldukça farklı olmakla beraber temel nitelik aynıdır. bütün bu partilerde Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nin zayıf bağlantısının aksine kuvvetli bir bağlantı mevcuttur. Parti, bütün temel unsurların önem derecelerini tayin eden belli bir mevkiye sahip oldukları örgütlenmiş bir topluluk görünümündedir. Aslında entrika ve hizipleşme bunlarda da mümkündür. Ama ancak parti topluluğundan ve onu meydana getiren gruplardan destek bulabildiği ölçüde. Fransız Sosyalist Partisi'ndekiler çeşidinden bir eğilimin parti üzerinde nüfuz sahibi olabilmesi için bunun ilkin her ocakta belli sayıda üyenin, her federasyonda belli sayıda ocağın, kongrede de belli sayıda federasyonun desteğini kazanmaya çalışması gerekir. Kuvvetli bağlantı demokratik yapıyla karıştırılmamalıdır. Zayıf bağlantının demokratik olmadığından şüphe yoktur. Radikal partinin örgütü tamamıyla üyelerin sesini boğmak ve parti içi iktidarı küçük oligarşik gruplara vermek amacıyla düzenlenmiştir. Ancak bunun tersi doğru değildir. Kuvvetli bir bağlantı sistemi demokratik olabileceği gibi olmayabilir de. Sosyalist partilerde bütün kademelerde seçime başvurulması, oylamaların düzenlenmesi ve delege tutanaklarının sıkı şekilde kontrolü yüksek bir demokrasi sağlamaktadır. Hristiyan Demokrat partilerde çeşitli usuller, örneğin Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nde kooptasyon, bu demokratik niteliği zayıflatma eğilimindedir. Komünist partilerde ise yöresel liderlerin merkez tarafından atanmaları fiili bir oligarşiye yol açmaktadır. Bu takdirde bağlantının sertliği, oligarşinin bir unsuru, liderlerin parti üyeleri üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendiren bir araç haline gelmektedir. Bir partinin bağlantı sisteminin zayıf ya da kuvvetli oluşunu belirleyen etkenler nelerdir? Ulusal yaratılıştaki geleneksel farklar burada da söz konusu edilebilir. Bu gibi kavramlar ne kadar belirsiz ve tehlikeli olurlarsa olsunlar, gene de büsbütün anlamsız değillerdir. Örneğin Latin Sosyalist Partilerinin İskandinav Sosyalist Partilerinden, İtalyan Sosyalist Partisi'nin Fransız Sosyalist Partisi'nden daha zayıf bir bağlantıya sahip oluşu hayli ilginçtir. Ancak bu bizi fazla ileri götürmemektedir. Çünkü örneğin Fransız Komünist Partisi Alman Sosyalist Partisi'nden, Fransız Sosyalist Partisi de İngiliz Muhafazakar Partisi'nden daha sert yapıdadır. Aynı şekilde açıklamamızda özel tarihsel koşullara da başvurabiliriz. 1940 ile 1945 arasındaki yeraltı mücadelesi zorunluluğu Avrupa siyasal partilerini bağlantı sistemlerini kuvvetlendirmeye itmiş ve bunun izleri kurtuluştan sonra da devam etmiştir. Ancak bu etkenler pek tali nitelikte kalmaktadır. Seçim sistemi daha önemli bir etken gibi görünmektedir. Geniş çevreli liste usulü, scrutin de liste, yöresel parti komitelerini veya ocaklarını listelerin bileşimi üzerinde bir anlaşmaya varabilmek için seçim çevresi içinde kendi aralarında kuvvetli bir bağlantı kurmak zorunda bırakır. Buna karşılık dar bir seçim çevresinde işleyen tek isim usulü, scrutin uninominal, her küçük yöresel parti topluluğunu bağımsız bir varlık haline getirme ve böylece partinin bağlantısını zayıflatma eğilimindedir. Liste usulü orantılı temsille karma liste, panaşaj, imkansızlığıyla ve adayların seçilme şanslarını önceden belirleyen bloke listeyle bir arada bulunuyorsa, bu takdirde kuvvetli bağlantı ihtiyacı daha da büyüktür. Orantılı temsille birlikte olsun ya da olmasın, liste usulü yöresel düzeyin üstünde bir bağlantı sistemini teşvik eder. Kişilerin etkisini azaltıp fikirlerin etkisini arttırır. Genel programlara yöresel çekişmeler karşısında üstünlük kazandırır. Dolayısıyla partileri ulusal düzeyde örgütlenmeye iter. Hatta bazı sistemlerde, örneğin ulusal artık sisteminde, orantılı temsil böyle bir örgütlenmeyi zorunlu kılar. Bu sonuçlar teorik bir muhakemeden değil, birçok pratik gözlemlerden çıkmaktadır. Kronolojik sıraya göre ilkin Belçika örneğinden söz açabiliriz. Burada 19. yüzyıl sonunda partiler Avrupa'daki en kuvvetli yapılardan birine sahiptiler. Bu da liste usulüyle bir arada bulunuyordu. Bundan sonra orantılı temsilin kabulünün her ülkede bağlantıyı kuvvetlendirmiş olduğu göze çarpmaktadır. Birçok ülkelerde resmi istatistiklerin ancak bu tarihten sonra milletvekillerini partilere göre sınıflandırmaya başlamış olması ilginçtir. Daha önceleri parti örgütlerinin zayıflığı sebebiyle böyle bir şeye imkan yoktu. Nihayet Fransa örneği daha da dikkat çekicidir. Burada tek isim usulünün scrutin d'arrondissement yerini orantılı temsil alırken 3. Cumhuriyet'in zayıf bağlantılı partileri de yerlerini 4. Cumhuriyet'in kuvvetli bağlantılı partilerine bırakmışlardır. Radikal parti ilçelerde doğmuştur ve hala bunun özlemini çekmektedir. Aynı şekilde Amerikan partilerinin çok zayıf bağlantısıyla tek isim usulü arasında bir düşümdeşlik mevcuttur. Bununla birlikte seçim sisteminin etkisi kesine benzememektedir. Aynı ülke içinde parti bağlantısının kuvveti veya zayıflığı bakımından çok belirgin farklar bulunabilir. Seçim sistemi ne olursa olsun her yerde sosyalist partiler muhafazakar partilerden daha kuvvetli bir bağlantıya sahiptirler. Fransa'da bile 4. Cumhuriyet partilerinin 3. Cumhuriyet'e oranla daha sert yapıda oluşlarının 1945-46 yıllarında zayıf bağlantılı partilerin radikaller ve ılımlılar ortadan silinip kuvvetli bağlantılı partilerin sosyalistler ve komünistler gelişmesinden ve bunlara bir yenisinin MRP eklenmesinden ileri gelip gelmediği sorulabilir. Gerçekte en önemli etken partiyi meydana getiren temel unsurların mahiyeti gibi görünmektedir. Çözümlemeler bunlarla parti bağlantısının kuvveti veya zayıflığı arasında bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. 19. yüzyılda partiler komiteye ve zayıf bağlantıya dayanıyorlardı. Bugün de Avrupa'daki muhafazakar, ılımlı ve liberal partilerin çoğu bu iki asli niteliği göstermektedir. Amerikan partileri de aynı durumdadır. Buna karşılık ocağa dayanan sosyalist partilerle Katolik partilerin çoğu aynı zamanda kuvvetli bir bağlantıya sahiptir. Ocağın daha sağlam ve daha yaygın olduğu sosyalist partilerdeki bağlantı genellikle ocağın daha az düzenli bir şekilde işlediği Hristiyan Demokrat partilerdekinden kuvvetlidir. Nihayet hücre temeli üzerine kurulu komünist partilerle temel birimin milis olduğu faşist partilerdeki bağlantı daha da kesin, sert ve sağlamdır. Aynı farkları ayrıntılar bakımından da göstermek mümkündür. Milislerin o kadar iyi örgütlenmemiş olduğu İtalyan Faşist Partisi, hücum kıtalarının büyük bir mükemmelliğe erişmiş bulunduğu Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'nden daha zayıf bir bağlantıya sahipti. Ancak bu farklarda ulusal yaratılışında rolü yok değildir. Bu olgunun izahlarını araştırmak mümkündür. Komite sisteminin derin bir bireyciliği ve seçkinlerin siyasal nüfuzunu yansıttığı, dolayısıyla böyle bir sistemde zayıf bağlantının doğal bir olgu olduğu söylenebilir. Oysa hücre sistemi çeşitli teşebbüslere dağılmış olan bu küçük birimlerin çabalarının çok sıkı ve kesin bir koordinasyonunu zorunlu kılar. Yoksa hücreler hedefleri çok sınırlı olan pazarlık faaliyetlerinde harcanıp giderler. Milis sisteminde bu zorunluluk daha da emredicidir. Askeri bir örgütün mahiyeti, çeşitli temel birimlerin sürekli bir işbirliği içinde olmalarını ve bunlar arasında çok kesin bir hiyerarşik ilişki bulunmasını gerektirir. Ocağa gelince bunun adı bile daha geniş bir topluluk içerisinde bir birleşmeyi hatıra getirmektedir. Ocağın gerçekleştirmeye çalıştığı demokratik parti yapısı, her temel grubun parti yönetiminde kendi gerçek önemiyle orantılı bir rol oynamasını gerektirir. Buysa oldukça sert ve kuvvetli bir bağlantı sistemine yol açar. Mamafi bu a posteriori açıklamaların büyük önemi yoktur. Önemli olan uygulamada komite sistemiyle zayıf bağlantı, ocak sistemiyle kuvvetli bağlantı, hücre ve milis sistemleriyle de çok kuvvetli bağlantı arasında genel bir paralelliğin mevcut oluşudur. Burada önemli bir sınır çizgisiyle iki parti tipini ayırt eden temel bir farkla karşı karşıya olduğumuzu gösteren başka olgular da bulunabilir. Örneğin kuvvetli bağlantının karmaşık örgüte, zayıf bağlantının basit örgüte uygun düştüğü gözlemlenebilir. Parti, çeşitli temel unsurlar arasında ne kadar açık ve kesin bir bağlantı sağlamak istiyorsa, parti organlarının sayısını o kadar çoğaltmaya, bunların fonksiyonlarını geliştirmeye, aralarındaki görev dağılımını belirlemeye ve böylece zayıf örgütlü embriyonik bir otorite yerine kuvvetler ayrılığına dayanan gerçek bir devlet mekanizması yaratmaya yönelir. Bu mekanizmada yasama yetkisi kongreye, onun yokluğunda ise genel konseye yahut ulusal konseye, yürütme yetkisi yönetim kuruluna, ulusal komite, yürütme kurulu, merkez büro ve benzeri, yargı yetkisi de tahkim, kontrol veya uyuşmazlık komitelerine verilir. Yönetim mekanizmasındaki bu karmaşıklığı artıran bir etken de kuvvetli bağlantılı partilerin, zayıf bağlantılı partilerin komitelerine oranla kendi ocaklarına, hücrelerine veya milislerine daha çok üye kaydetme amacını güden partiler oluşudur. Dolayısıyla burada kütle partileri ile kadro partileri arasındaki başka bir ayrıma paralel bir durum mevcuttur. Bu çeşitli noktalar aşağıda daha ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Dikey bağlar ve yatay bağlar. Kuvvetli bağlantı ile zayıf bağlantı arasındaki ayrım önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Bu ayrım bize sadece pek yaklaşık nitelikte olmak üzere tasnifin ilk unsurlarını, ilk yön işaretlerini vermektedir. Ayrımı daha kesinleştirmek için bağlantı sisteminin yönünü belirtmemiz gerekir. Bu ise bizi bir yandan dikey ve yatay bağlar, öte yandan da merkeziyet ve ademi merkeziyet karşıtlıklarına götürmektedir. Dikey bağlar kavramı yeni değildir. Komünist Partisi bu sistemi büyük bir mükemmelliğe ulaştırmış olmakla beraber onu icat etmemiştir. Genel anlamda dikey bağ, biri diğerine tabi durumdaki iki organı birleştiren bağdır. Örneğin bir komün ocağıyla ilçe yönetim kurulu, bir ilçe yönetim kuruluyla bir il federasyonu, bir il federasyonuyla merkez komite. Buna karşılık yatay bağ, aynı düzeydeki iki organı birleştiren bağ, örneğin Nöye Ocağı ile Pasi Ocağı, Liborn Yönetim Kurulu ile La Réole Yönetim Kurulu, Dordogne Federasyonu ile Loire-Garonne Federasyonu arasındaki bağdır. Dikey bağlar sistemi parti içinde bunlardan sadece birinci tipe izin verilip ikincisine verilmemesi anlamına gelir. Böylece sert bir kompartmanlaşma sağlanmış olur. Aynı düzeydeki gruplar üst kademenin aracılığı olmaksızın birbirleriyle haberleşemezler. Bu da iki şeyi gerektirir. Hiçbir dolaysız yatay ilişkinin mevcut olmaması ve üst kademelerin kuruluşunda delegasyona başvurulması. Farz edelim ki iki komün ocağı dolaysız yatay ilişkiler kurma hakkına sahip değillerdir. Fakat eğer federasyon kongresi yöresel ocakların bütün üyelerinden meydana geliyorsa, sözü geçen ocaklar bu kongrede temasa geçebilecekler, böylece dolaylı bir yatay bağ doğmuş olacaktır. Buna karşılık kongreye sadece usulüne uygun şekilde seçilmiş ocak delegeleri kabul ediliyorsa, ocakların kendileri arasında hiçbir temas mevcut olmayacaktır. Komünist Partisi tutarlı ve sıkı bir dikey bağlantı sisteminin en iyi örneğini verir. Hücreler birbirleriyle doğrudan doğruya değil, ancak üst kademe olan seksiyon aracılığıyla haberleşebilirler. Seksiyon, hücrelerin delegelerinden meydana gelir. Bu delegeler bir komite seçerler ve o da bir büro tayin eder. Seksiyonların kendileri de birbirleriyle doğrudan doğruya değil, ancak üst kademe olan federasyon aracılığıyla haberleşebilirler. Federasyon, 6 ayda bir kongre halinde toplanan seksiyon delegelerinden meydana gelir. Kongre bir federasyon komitesi seçer ve o da bir büro tayin eder. Nihayet federasyonlar da kendi aralarında değil, zirve yani ulusal kongre aracılığıyla haberleşirler. Ulusal kongre her iki yılda bir federasyon delegelerini bir araya getirir ve bir merkez komitesi seçer. O da siyasal büroyu, sekreterliği ve siyasal kontrol komitesini tayin eder. Bu sistem parti içinde her türlü bölünmenin, parçalanmanın veya muhalefetin gelişmesini kesinlikle önler. Bir hücrede doğan muhalefet komşu hücrelere doğrudan doğruya bulaşamaz. Seksiyon kademesine de ancak hücre delegeleri yoluyla varabilir. Fakat bunların hepsi zaten daha seçme ve daha güvenilir kişilerdir. Yüksek kademelerin her birinde aynı engellere rastlanır ve her defasında bu engeller daha da kuvvetlenir. Çünkü kadrolar daha iyi eğitilmiş ve denenmiştir. Hücreler içinde geniş bir tartışma özgürlüğünün mevcut olması, bütün kanıtlar bu noktada birleşmektedir. Fakat hiyerarşi içerisinde yükseldikçe bu özgürlüğün azalması ilginçtir. Bağlantının dikey karakterini güçlendiren merkeziyetçilik bulaşma tehlikelerini büsbütün azaltır. Alt organın her delegesi kendisini seçenlere karşı değil, üst organa karşı sorumludur. Dolayısıyla onun görevi kendisine emanet edilen grup içerisinde baş gösterebilecek görüş ayrılıklarını üst organın bilgisine sunmaktır. Bunda da amaç söz konusu grubun görüşünü savunmak değil, merkezin kurtarıcı müdahalesini tahrik etmektir. Merkez çeşitli yöneticilerin tayininde önemli bir rol oynadığı, onlarla devamlı temasta olduğu, herhangi şüpheli bir eğilimin varlığı halinde onlarca uyarıldığı ve resmi mekanizmayı kontrol etmek amacıyla merkez tarafından gizli bir mekanizma kurulmuş göründüğü için bu çeşitli barajlar daha da büyük güç kazanmaktadır. Dipnot, örneğin bakınız Ruth Fisher'ın gösterdiği belgeler, Stalin and the German Communist Party, New York, 1948. Bütün bu belgeler partinin eski üyelerinden gelmekte olup ihtiyatla kabul edilmeleri gerekir. Dolayısıyla örgütün herhangi bir yerinde bir çatlak baş gösterdiğinde merkez çok enerjik ve etkin bir müdahalede bulunabilir. Sistem birbirlerinden sıkıca ayrılmış su geçmez kompartmanlara bölünmüş olması itibariyle gemilerde kullanılan güvenlik mekanizmasına pek benzemektedir. Dipnot, bu benzetme bizzat parti tarafından kullanılmaktadır. Bakınız, Vie du Parti, Gizli Yayın, 1941, De Trimestre, Number 3, sayfa 9-11-12. Dikey bağlar sistemi sadece partinin birlik ve türdeşliğini koruyacak mükemmel bir araç olmakla kalmaz, aynı zamanda onun büyük kolaylıkla gizli faaliyete geçebilmesini de mümkün kılar. Çünkü dikey bağlar ve su geçmez bölmeler gerçekte yeraltı faaliyetinin temel kuralıdır. Böylece polis müdahalesi örgütün çok dar bir kesimiyle sınırlı kalmış olur.